Abi çıkartır.
Yerde engel boylanmalarda hatalar oluyor.
Üçüncü özelliği ise dünyanın büyüklüğü hakkındaki tahmini de doğru değildir. Zaten koordinatlar hatalı. Her yer hatalı. Bir yere gitmek ister. İstanbul'a gel gel artık gidiyorsunuz. Şimdi vereceğim güzel bir örnek. Size kim söyleyecek? Siz kim yere giderken nereye gitmiş? Onun çünkü bildiği dünya işte şu çizgiyle gösterdiğim yer. Afrika'da görüyor musunuz? Böyle Afrika'nın en batısında Kanarya Adaları civarından başlıyor. Avrupa'yı kapsıyor ama kuzeyler yok. Hindistan'a kadar falan giden bir dünya. Aslında çizgi haritalarda bu. Birinci dünya bu. Amerika kıtası hiç yok. Avustralya falan yok gördüğünüz gibi.
Denizleri aşmamış.
Ama bunu aşmamış. Yani eksikler var denizinden önceki gelenlere. Tam yani büyük coğrafya için değil çünkü aslında bazen. Matematikçi ve astronomi yanında çalışma çok etkili çalışma. Ben onlar da daha yanlış olacaklar. Coğrafyacı olmadığı için de böyle çıkmış ortaya bunu. O yüzden de bunun haritaları devamlı kopyalanıyor tabii ki yıllar içerisinde. 1492'de onun haritasını kullanan Kristofolo Hindistan'a gideceği yerde Amerika kıtasına ulaşıyor ama onun Amerika olduğunu anlayamıyor. Yani koordinat sisteminin hatalı verilmesi, dünyanın hükümetinin doğru gidilmesi gerektiğinin aslında haritacılıkta ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet, işte en önemli hataları da bununla bakmak. Şimdi bakar mısın? Çalıştığı diğer bir alan optik konusu. Optik konusunda baktığımızda optikos ya da optika diye bir 5 bölümden oluşan eser yazdığı biliniyor. Bu eserlerin bu eserin ilk ve son bölümleri kalın. Diğer 3 bölümün içeriğinde kırılma, yansıma konularında olduğunu görme olayıyla ilgili bilgiler ben konuştuğu anlatılıyor. Şimdi görmeyle ilgili şöyle bir teorisi var. Bakmanus'un. Yeni bir teori değil. Kendisinden önce fotoğrafçıların görme olayıyla ilgili olan teorisini kabul ediyor. Ne diyordu fotoğrafçılar? Gözümüzden çıkan dışımız gider. Buraya işte biz o şekilde o cismi görürüz. Buna bir kat ekleme yapıyor Bakmanus. Gözümüzden dışımız sürekli çıkar. Yani böyle arada bir çıkmaz. Hep ışık çıkar. Eğer hep ışık çıkmasaydı kesik kesik görürdük. Karşılık cisimleri tam olarak gördüğümüze göre gözümüzden ışık sürekli çıkıyor ve karşılıklı cismi bütün olarak görebiliyoruz şeklinde bir katkısı olmuştur. Ama aslında yani eski bilgiye çok da yeni bir katkı değil. Görüntü gözden çıkan ışığın devamında ortaya sonra yansıma ve kırılma olayları üzerinde çalışmış. Özellikle yansıyan ve yani geniş ve yansıma açılarının eşit olduğunu bilgi doğru bir şekilde ortaya koymuş yansıma konusunda. Başka prensipleri de var ama en önemlisi bu yansıma ilişkide. Kırılma konusunda da ışık farklı ortamlara bir ortamdan başka bir farklı, yoğunluğu farklı olan bir ortama geçtiğinde kırılmanın gerçekleştiğini, bu iki ortam arasındaki sınırın, ki bizim gibi buna normal diyoruz, sınıra göre mesela burada işte daha az bir ortamdan daha çok yoğun bir ortama geçerken, hava daha az bir yoğun ortam, su daha çok yoğun bir ortam, normale yaklaştık. Böylece görmede değişikliklerin, problemlerin yaşandığını baktığımız fark etmiştir. O ortamların yoğunluğunu da Demokritos'un atom öğretisini kullanarak aslında açıklamıştır. Daha az yoğun ortam mesela hava, atomları birbirinden daha uzak olan ortam demektir. Su gibi bir ortamsa atomları birbirinden baktığında biz daha uzakta görür. Hatta bunu şey için de kullanmıştır. Gök cisimlerinin konumlarındaki değişiklikleri açıklarken de kullanmıştır. Uzay ya da işte eter, ACTS'in eter bölgesi en az yoğun ortam. Ama dünya atmosferi, dünya daha yoğun bir ortam. Dünyadan bakan bir kişi tıpkı suyun içerisindeki balık gibi daha az yoğun ortamdaki gök cisimine baktığında, mesela burada Ay'a baktığında Ay'ı daha uzakta görmektedir. Aslında Ay'ın gerçek yeri daha yakındır. Bunu da bu şekilde kurulmayla açıklamıştır. Böyle kitabının üstünde değişik yine hocalamalar yapılmasını ve bu bilgilerin günümüze kadar oldukça doğru şekilde ulaştırmış sayılabiliriz. Şimdi astroloji konusunda da tabii ki çalışmalar var. Astroloji konusunda en önemli ortaya koyduğumuz eser 4 tane bölümden oluşan Apotelesmatika isimli eser. Apotelesmatika'da astroloji ve teknik, yani astroloji ile ilgili teknik bir takım kavramlar öncelikle anlatıyor. Bunların tarihleri, terimlerin tarihleri veriyor. Bir başka bölümünde çeşitli iklim ve hava olaylarının insan vücudu, insanın psikolojisi ve vücudu, fiziksel yapısı üzerindeki etkisinden bahsediyor. Diğer son iki bölümde ise gezegenlerin özelliklerinden ve yine insan üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Tutulmalardan bahsediyor. Mesela gelgit olayından bahsediyor. Gelgitin insan vücudu üzerindeki etkisinden, dünya üzerindeki hani o denizlerin kabarması, çekilmesi gibi etkilerinden bahsediyor. Çeşitli işte yıldız kaynaklarından, daha umursuz zamanlardan, günlerden, Babil astrolojisini de temel olarak kendi döneminin bilgileriyle birleştirerek bir astroloji çalışması yaptığı anlaşılıyor. Onun bu astroloji bilgileri de tüm Orta Çağ ve Yeni Çağ kadar geçerli olarak kabul edilip gelmiştir. Özellikleri falan daha bir sürü şey var gerekiyor. Burada yine Apotelesmatika'nın bir başka el yazması profesiyle müzikle ilgili de son olarak çalışma yapmış. Müzik eserinin ismi Armonikon ya da Armonikon deniliyor. Üç cilden oluşturuluyor. Bu ilk üç bölüm veya içerisinde genelde Pitagorasçıların müzik teorisini benimsediğini. Yani mesela Pitagorasçıların teorisini bildiğimiz kaynaklardan biri de Bach'ın çalışması. İşte ses ve matematik arasında ilişki kurmuşlar hatırlarsanız Pitagoras okulu. O çalışmayı aynen onun da Bach'tan dışında doğru kabul edip kopyaladığını, sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yine Pitagorasçıların kullandığı çeşitli müzik aletleri vardı. Telli çaldılar, işte iplemeli çaldılar, örnek hatırlıyorsunuz. Kaç bin yıl önce anlatmıştım. İşte o müzik aletlerinden bahsediyor, onların özelliklerinden bahsediyor. Her yerde olduğu gibi müzikte de matematiğin etkisinden, sonların etkisinden bahsediyor. Yani burada çok önemli bir teori ortaya koymadığını sadece Pythagoras ekolünün çalışmalarını devam ettiren, sonradan devam ettiren görüşler sergilediğini söyleyebiliriz. Evet, böylece Bach'tan bitirmiş olduk ve İskender okulunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Bize geçmiş olsun. Tıpkı atlıyoruz ve Roma'ya geçiyoruz. Ve Roma'ya biraz başlayalım. Antik çağda Roma. Roma'nın tarihinden tabii bahsetmeyeceğim, bir tarih anlatacağım size. Roma tarihiyle ilgili çok ciddi bir kitap
Evet.
Cinnah ve Roma dönemi aslında mühendislik çalışmaları ile ilgili Lan dersin bir kat daha çalışmaları var. Senin hala aslısı var. Burada
şimdi hani kitap önce evet dönemeyim ki.
Roma'nın kuruluşu
çıkıştan bahsedelim.
Tabii ki artık gördüğünüz gibi eski Roma şehrinin bugün İtalya'da Latin bölgesinde yeni tepe kurulmuş. Birkaç aslında küçük köyden oluşan önceleri küçük sonra dünyanın merkezi haline gelecek kadar büyük bir döneme sahip olan bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Roma'nın kurucu unsurlar içerisinde hemen kuzeyde gördüğünüz Etruria bölgesi var. O Etrüksler bölgede yerleşmiş. Etrükler Anadolu'dan, Anadolu'dan İtalya'ya giderek yerleştiği anlatılan, Yunanlı tarihçiler tarafından anlatılan bir halk ve yine Roma civarında Latin bölgesinde yaşayan bir zenci bölgenin adından dolayı kimse Latinler evlerine Latinler denilen bir halk daha var. Bu halklar Roma'nın emine kurucu unsurları arasında yer almakta. Roma, Roma ne diyelim krallarımız, önce krallarımız olan şey, önce cumhuriyet ve imparatorluğun inşaatında yer alan unsurlar. Şöyle bir baktığımızda Roma'nın bir kere kurulmasında iptik üstünde kurulduğu için korunaklı, eski çağlara göre çok hemen zapt edilmesi güç bir yer. Bu yüzden korunaklı bir şey olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda da nehirlere yakın, hem Tiber Nehri'ne yakın hem de Akdeniz'e aslında yakın. Bu yüzden de büyük ticari alışverişinin de rahatlıkla yapılabileceği, zenginliğin de gelebileceği bir yer olduğunu görüyoruz. Kuruluş hikayeleri çok var. Titus Livius'ta ise böyle tanrısal tanrıçalarla ilişkin diyelim. Romulus ve Remus kardeşler var. Bunlar Tiber Nehri'ne bırakılıyorlar. Efsane, Roma efsanesi. Bunlar Tiber Nehri'nde daha sonra karaya alıyorlar. Böyle şey, yeşil çantayı hatırlarsınız. Böyle çocuğun, çocuğun şey büyüklüler, nehre büyüklüler falan. Daha önce şeyde vardı. Mehmetler diye şeyde vardı. Tahti Bizans'ta vardı. Evet, bu efsanenin bir kısmı alınmış orada. Böyle bırakılıyor. İşte Romulus, Romulus ve Remus. Daha sonra Palatinus tepelerine vuruyor. Ayıkları, sepetleri, neyse beşikleri. Orada bir beşik bulduk bunları. Besliyor. Onlardan bir çoban alıyor. Bakıyor, uyutuyor. Romulus efsanevi ilk kralı oluyor. Roma'nın. Roma'nın etrafına gidip işte bunları şey veriyor. Korunaklı hale getiriyor vesaire diye böyle Roma mitolojisi oluşmuş. Evet, bu da şehrin kuruluşu örneğinin geçiş dönemine ait bir sayfa örneğini görüyoruz. Ne yapıyorlar o dönemde? Küçük taş, büyük taş hayvancık yapıyorlar. Tarım yapıyorlar, çeşitli şeyler, zeytinyağı, işte zeytin, kuzu vesaire buldular gibi tarım hayvancık. Etrükslerden biraz önce bahsettim. Etrükler çünkü unsurlar arasında yer alıyor. Etrüks hukuku var. 12 nefa kanunları Roma'da Etrüks kanunlarından büyük etkiler taşıyor. Etrüks dininden yine Roma dininin etkiler taşıdığını görüyoruz. Ve Yunanlılarda özellikle Yunan bölgelerini artık istilata geçip ve milatı kurtmalarından itibaren Yunanlıların siyasi olarak hakim olduğu bölgelere Roma geldikten sonra Yunanlı'nın bütün kültürler özelliklerinde kulümde ilk yapılarında topluyorlar. En geniş sınırlarında burada görüyorsunuz milattan sonra 12. yüzyılda İmparator Trajan döneminde artık Akdeniz bunların bir iç denizi haline gelmiş. Yani çok da fazla şey söylemem gerekmiyor sanırım Roma'ya gittiğinde. Herkes Roma İmparatorluğu hem tarihi hem de coğrafyası hakkında diye sahiptir diye düşünüyorum. Bunların yayılmasını kolaylaştıran en önemli etkenler özellikle teknolojide savaş teknolojilerinin gelişmiş olması. Burada bazı örneklerini gördüğünüz resimde çeşitli saldırı ve kuşatma araçları var. Büyük taşları falan kullanmak için mancın Ve disiplinli, her zaman mevcutlar disiplinli beş bir grup ordusu var. Pejon deniyor bunlara. Bunlar hem ağır silahlı hem hafif silahlı yaya askerler ve atlı birliklerden oluşuyor. Romalıların genç bir ordusu var ve bu genç ordusu bütün ilgi alanı her hemen hemen tamamıyla yayılma politikası üzerine genişleme politikası üzerine olmuş. Bu yüzden de ilgileri Yunanlılar gibi bilim ve felsefe yerine daha çok yayılmada kullanılacak teknoloji, bilhassa mimari, teknoloji, yollar, köprüler, yayılırken biz bunları yapalım, daha kolay yayılalım şeklinde kullandıkları bir mimari teknoloji ve tabii ki savaş, yani savaş aletleri. Ama aynı zamanda siyaset, yani politika, hukuk konularında da ve kısmen edebiyat konularında da ilgiler olmuş. Ama felsefe, işte astronomi, astroloji gibi konuları, tıpkı konuları daha çok yayıldıkları bölgelerdeki halklardan gelmişler. Bu da kullanmalar. Böylece Yunan hakimiyeti, Yunan bölgeleri hakim olduktan sonra bunlar Yunanca ve Latince konuşmak gibi bir halk ve kültüre dönüşmüşler. Şimdi Roma siyasi tarihinin başlıca önemlerine baktığımızda ilk önce krallık olarak karşımıza çıkıyor. Milattan önce 8. yüzyılda itibaren bu bölgede Roma ve civarında krallık olarak kuruluyorlar. Daha sonra Cumhuriyet ilan ediliyor. Ancak çok fazla sürdüğü Cumhuriyet, yani fena bir aslında ama genel olarak tüm dünyanın tarihine baktığımızda geri çok uzun değil. İmparatorluk döneminde Nebuk'te Roma tarihi sona eriyor. Roma İmparatorluğu'nda ilk önce Germen kadınlarının baskısıyla 1375'lerde başlıyor Roma baskısı. 1395'te Batı ve Doğu olarak Balkanlar hattının batısı ve Balkanlar hattının doğusu gibi düşünebilirsiniz. İkiye ayrılıyor. Daha sonra işte Batı Roma batıcı, işte artık da Doğu Roma da 1453'te tarihinin etkiliyle sona eriyor. Aslında Doğu Roma'nın başkenti Bizantyon şehrinden dolayı sonraki tarihçiler ona Bizans İmparatorluğu adını vermişler. Yani aslında Bizans İmparatorluğu Roma İmparatorluğu, yani Doğu Roma İmparatorluğu olarak düşünüyoruz. Evet, Roma İmparatorluğu'nun son kralı 1395'te öldükten sonra İmparatorluğu yaratılıyor. Bu kişi aynı zamanda Roma'da İslam'ın tek resmi din olmasının kabul ettiren, yani bunu kabul ettiren de imparator teorisi olarak bilinmiş. Toplum yapısından da kısaca bahsedelim. Bu sırası geçiyor bu türlü. İşte özgür doğmuş vatandaşlar var. Yani bunlar ilk önce Roma'ya gidenler, bunlar sonra asiller, hakikçiler ve Yunanlılar. Daha sonra Roma'ya giden ama hala özgür olan vatandaşlar var. Kilebiler. Bunların bir kısım toprak sahibi, bir kısım toprak sahibi değil, başka kısım toprağında çalışıyorlar. Özgür vatandaşların hepsinin sonra asil oldukları için yüksek ülkeli işlerle çalıştıkları, general, yüksek ülkeli memur, devletin öğretim prosesi sahibi, işler oldukları, ya da toprak sahibi, avalar gibi, yani başkasının çalıştıran işler oldukları ve seçme seçimi hakları var. Adli işler yani kilebilerin ise bunlar da özgür vatandaşlar. Fakat bunlar sonradan geldikleri için sadece kendi işlerinde çalışıyorlar. Ne bileyim, tarım yapabiliyorlar, topraklar olanlar, ticaret yapabiliyorlar, esnaf olabiliyorlar, zanaatkar olabiliyorlar. Ama bunların seçme ve seçimde hakkı yok. Nihayetinde savaş esirleri ve köleler var. Savaş esirleri zaten doğrudan köle oluyor. Köle olarak doğmuş olanlar var, köle olanlar. Ya da borçlarından dolayı köle olanlar da var. Bunların da ne seçimi hakkı var? Bunları katliciler, mesela topraklarında çalışabiliyorlar veya devlet neredeyse orada çalıştırabiliyoruz. Antropolojik dinler sisteminde zaten hepiniz biliyorsunuz. Öncelikle çok tanrılı bir din olduğu. Bu dinin ama özelliğinin böyle cismani değil de yani ruhi tanrılar var ama ruhsal dönüşümlüyor. Ama daha sonraları gerek Ekküs Pantheon'undan, gerek Yunan Pantheon'undan etkiler alarak işte burada gördüğünüz Jüpiter, Neptün gibi tanrılar meydana geldiği ve tanrı ve tanrıçaların bedensel bir yani cismani bir hale dönüştüğü Roma dinini görüyorum. Bu çok tanrı bir din. Daha sonra da işte 381'den itibaren Teodosius zamanında tek resimli din Hristiyanlığı kabul ediliyor. Ondan önce 313'te Hristiyanlık da pagan dinlerinin yanı sıra Roma içerisinde kabul görüyor. Öncelere eziyet edilirken sonra da kabul gören bir din haline geliyor. En sonunda da diğerlere eziyet ediyorlar. Tek resimli din olarak kabul edip bütün tanrısız diye gördükleri çok tanrı halka eziyet ediyorlar. Ben böyle filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Neo Gladiator, yani bir de hani arenalarda halkı Hristiyanları aslanlara, Hristiyanları, paganları aslanlara atmak falan. Bunların hepsi önce Hristiyanların başına geliyor. Sonra da paganların başına geliyor. Nihayetinde İskenderiye Müzesi'nin tarihini görmesinde Hristiyanlığın tasını yetişmesinde kendini gösteriyor. Çok uzun uzun anlatmak istemiyorum artık. Ana haftaya geçtik. Antik Roma'da bir yazı ve yazı malzemelerine önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Sonra Roma'da teknoloji devam edip ben önümüzdeki hafta dersi bitirmeyi planlıyorum. Tabii akışımız giderdi. Son hafta